Ayrım 6. Sayfa 46.
Açık seçik, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde biliyordum ki, Tony bana tecavüz etmek istese, parantez içinde, bu durumda beni öldürürdü mutlaka. Onu engelleyebilecek hiç ama hiçbir şey yoktu. Birden dehşet içinde, yıllardır bir kadınla beraber olmadığını söylediğini anımsadım. Issız kumsalda, hiç konuşmadan yürüyorduk. Her adımda geri dönüş şansım azalıyordu. Ne kadar uğraşsam da uyanamadığım bir karabasandaydım. Geri dönmeyi öneremiyordum. Dahası buna karar vermeyi bile bir türlü beceremiyordum. Özel bitkilerle uyuşturulup Maya tapınaklarına götürülen kurbanlar gibiydim. Evet, her şey aynı bir karabasandaki gibiydi. Hem hiç beklemediğim hem de kaçınılmaz olduğunu bildiğim bir son yaklaşıyordu. Çantanda ne var Tony? Engellemeye uğraştımsa da sesim fark edilir biçimde titremişti. Giysilerim. Çantasına iri bir bıçak rahatlıkla sığabilirdi. İskeleye vurmuş cesedim geldi gözlerimin önüne. Şişmiş, gırtlağı kesilmiş. Bıçakla öldürülmek ne kadar acı verirdi acaba? Nasıl olup da böylesine ölümcül bir tehlikeye atıldığımı aklım almıyordu. Beyazlarla siyahların, yoksul yerlerle zengin turistlerin birbirinden nefret ettiği bu şiddet dolu adada, bu bomboş kumsallarda hiç tanımadığım biriyle yürüyordum. Yıllardır hiçbir kadınla olmamış, göğsü derin izlerle kaplı, ağzı dehşet verici bir yarayı andıran karanlık bir adamla. Daha geçen cuma 6-7 kişilik bir fizikçi grubuna kentin orta yerinde bıçak çekmişlerdi. İntihar diye yaptım. Üstelik bunu seçimimin farkında bile olmaksızın seçmiştim. Ölüm kararını veren ben değildim. İçimdeki bir başka bendi. Şeytani ve sinsi bir başka ben. Ansızın neye uğradığımı anlayamadım. Kendimi 3 kızgın köpeğin arasında buluverdim. O panik içinde ne gariptir ki ilk fark ettiğim son derece önemsiz bir ayrıntı oldu. Köpeklerden birinin cinsi Doberman'dı. Bana en yakın duranı ve saldırıya en isteklisi de oydu. Yanlışlıkla ya da Tony'nin kurnaz bir planı sonucu çalılıkların ardına gizlenmiş bir evin bahçesine girmiştik. Ve okyanus dışında kaçacak hiçbir yer yoktu. Zaten vakit de kalmamıştı. Köpekler hemen hemen 1 metre çapında bir yarım daire içinde almışlardı beni. Dişlerini göstererek hırlıyorlardı. Kuyrukları dimdikti. O korkunç çaresiz durumda bir ölüm anı gibi uzayan saniyeler boyunca sessizce bekledim. Ama köpekler saldırmadılar. Bir şey olmalıydı onları engelleyen. Tony. Hemen arkamda bir mumya kadar kıpırtısız ve sakin duruyordu. O orada olduğu sürece köpekler son hamleyi yapamıyorlardı. Ayağımın dibindeki sopayı fark ettim. ''Ona gerek yok.'' dedi. Uzaklardan gelen tanrısal bir ses. Öylesine şaşırmıştım ki korkumu bile unutuverdim. Tony köpekleri hiç aldırmadan sadece beni izliyordu. Birliğine yeni katılmış askeri denetleyen bir çavuş gibiydi. Böylesine tehlikeli bir durumda nasıl olur da yalnızca benim tepkilerimle ilgilenebilirdi? Ve neden? ''Tony bir şeyler yapsana!'' Arkamdan hiç cevap gelmedi. Doberman bana doğru sıçradı. Dizimin tam yanında birleşen dişleri duyumsadım. Çığlık attım. Tony yardım et! Korkmana gerek yok, dedi Tony. Kılı bile kıpırdamadan. Tek yapacağın bu. Yanıma geldi. Sağ eliyle baldırlarına sertçe vurmaya başladı. Köpekler gerilediler. Bak işte, böyle yapınca korkutamayacağın köpek yoktur. Gözlerime inanamıyordum. Baldırlarını döven şu küçük sıska adamdan köpekler gerçekten de kaçıyorlardı. Belki de ondaki korkunçluğu benden çok daha iyi sezmişlerdi. Gürültüleri duyan ev sahibi peşinde telaşlı karısıyla, parantez içinde, ikisi de beyazdı, koşarak geldi. Köpekleri çabucak yakalayıp götürdüler. Tony'ye şöylece bir göz atmış, tek kelime bile söylememişlerdi. Ne bir özür ne de uyarı. Tony onlar için var değildi. Ve onunla birlikte olduğum için ben de bir silüetten, yokluğun bir ikizinden başka bir şey değildim. Hindistan cevizi ağaçlarına doğru sessiz yolculuğumuza yeniden koyulmuştuk. Bu son şoktan sonra zaten konuşacak gücüm kalmamıştı. Umutsuzluk içindeydim. Yolumuzun üzerindeki son ev geride kalmıştı. Artık dönmeye kalkışsam bile tek başıma köpeklerin arasından asla geçemezdim. Beni parçalamaya kararlı 3 köpeğin karşısında soğukkanlılıkla Tony'nin baldır tekniğini uygulama şansım sıfırdı. Yaşamıma ve ölümüme karar verecek tek irade kabuk adamınkiydi bundan böyle. İçine girdiğim yolun dönüşü yoktu. Hindistan cevizi ağaçlarının altında beni, daha doğrusu Tony'yi ve beni bekleyene doğru yürüyecektim. Okyanus, insanların o güçsüz küçük yaratıkların sorunlarıyla hiç uğraşmadan sonsuz bir suskunlukla izliyordu üzerine düşen iki gölgeyi. Köpeklerin saldırısından sonra Tony'ye iyice yaklaşmıştım. Annesinin dizinin dibine sığınan bir çocuk gibiydim. O benim hem koruyucu kılavuzum hem de olası celladımdı. Çok gizemli ve derin bir bağdı bu. İki insan arasında olabilecek belki de en gizli dolu bağ. Rüzgarın ölümcül aşkları ve nefretleri hatırlatan şiddeti, sobalarımın altında çığlıklar atarak kırılan çakıl taşları, dalgaların tek düze fısıldamaları, her şey, algılabildiğim her şey bir uyarı niteliği kazanmıştı. Aşırı parlak, boyanmışçasına yapay, mavi bir gökyüzü altında kristal bir küreye hapsolmuştum ve yanımda yalnızca Tony vardı. Gardiyan mı yoksa mahkum mu olduğunu bilmediğim kabuk adam. Zaten ömür boyu hep sahte, cansız bir dünyada, bir hapishanede yaşamıştım. Gerçekliklerden bile emin olmadığım insanlar arasında soluksuz kalmıştım. Çalılıkların arasında bir kıpırdanma hissedince kas katı kesildim. Belki köpekler geri dönmüşlerdi. Çektiğim işkence uzadıkça uzuyordu. Oysa çalılardan beyaz, eğersiz bir at fırlayıp ikircikli adımlarla bize doğru yaklaştı. Yabani bir attı bu. Ama besbelli insana alışıktı. Bacakları kan içindeydi.
''Ona dokunmak ister misin?'' diye sordu Tony.
''Evet, çok.''
''Arkama geç. Önce elini koklatacaksın. Seni tanımasına izin vereceksin. Sonra yavaşça kafasını okşa. Sana bir kere güvendi mi? Tamam.''
Bir kadından söz eder gibiydi. Ve ancak bir sevgiliye gösterilebilecek sevecenlikle atı okşarken gözlerini benden hiç ayırmıyordu. Asıl dokunmak istediği bendim. İkimiz de biliyorduk bunu. Dediklerini aynen yaptım. At yerinden hiç kıpırdamadan uysallıkla izin verdi okşamalarıma. İlk kez bir ata dokunuyordum. Tüylerinin hiç ummadığım yumuşaklığı, iri bedeninden yayılan sıcaklık beni etkilemiş, sakinleştirmişti. Bir başka bedenle, dost bir canlıyla temas etmek ölüm korkusunun en iyi yatıştırıcısıdır. Kollarımı geniş boynuna doladım, burnunu öptüm. Tony kızının ilk adımlarını seyreden bir baba tavrıyla izliyordu beni. Kabuk adamın ustalığını düşünüyordum o anda. Köpeklerle baş ederken, atı evcilleştirirken, bana yaklaşımında. Dövüşürken olduğu kadar, dokunurken de usta. Tek bir gövdede, sırt sırta iki zıt yüzü taşıyan Nepal bebekleri gibiydi Tony. Bir yüzü sert ve korkusuz bir korsanın yaralı yüzüydü. Diğeri ise duyarlı ve şefkatli, bağışlayıcı bir aziz.
''Neden bacakları yaralı?'' ''Çalı çırpı yüzünden. Bu sahipsiz bir at.''
Hafifçe gülümsedi. Yüzü sevgiyle ışıldadı.
''Sana öğretebileceğim çok şey var. Senin de bana.''
Tekrar yola koyulduğumuzda içimde yeni bir duygunun filizlendiğinin farkındaydım. Minnetti bu. Tony bana bir baba şefkati göstermişti. İçgüdüm baba kız rolünü sürdürdüğümüz sürece güvenlikte olduğumu söylüyordu. Beni himayesine almak onda da bir değişime yol açmış, beni sevmesini sağlamış olabilirdim. Tony'ye en başından beri bir parça güvenmiş olmalıydım. Bu da onun eşi bulunmaz duyarlılığından kaynaklanmıştı. O hiç yanılmayan, sonradan da doğrulanacak içgüdülerimle ondaki tehlikeli ve ölümcül yönü sezmeme rağmen bu yolculuğa çıkmamı sağlayan da işte buydu. Oysa katiller de herkes kadar, belki de herkesten daha duyarlı olabilirler ve babaların kızlarını öldürmeleri de görülmemiş bir şey değildir. Mutlak güven ve korkunç bir ölüm korkusu arasında gidip gelen bir sarkaç sallanıyordu beynimde. Sonraları onda da o uzun yürüyüş boyunca böyle bir sarkacın sallandığını anladım. O da beni öldürmekle bana aşık olmak arasında her an değişen seçimler yapıyordu. Hedeflediğimiz yere Tony'nin belirlediği Hindistan cevizi ağaçlı burna vardığımızda güneş batmış, gökyüzü lacivertleşmişti. Sık palmiyeler, çalılıklarla kaplı kuytu bir yerde burası. Ağaçlar ve dikenli çalılar daha öteye ya da karanın içlerine doğru geçit vermediklerinden doğal bir çıkmaz sokaktı. Geride bıraktığımız oteller şeridi bir başka burun tarafından perdeleniyordu. Açık burunda rüzgar iyice şiddetlenmişti. Palmiyeler işkence altındaymışçasına titriyor, uğulduyorlardı. Bina kalıntılarını ürküntüyle fark ettim. Hitchcock filmlerini anımsatan, hiçbir görüntü ya da sesin dışarı ulaşamayacağı ideal bir cinayet mekanındaydık. Dehşet beni bir anda bütünüyle ele geçirmişti. Diğer bütün duygularım yerle bir olmuştu. Zekam hala işliyordu gerçi. Daha önceleri benzer durumlarda yani ölümle burun buruna geldiğim anlarda olduğu gibi bütün ayrıntıları gözlemliyor, bir kamera gibi kaydediyordum. Hiç yorum yapmadan, yalnızca tehlikeli, tehlikesiz diye sınıflandırarak.
Burada eskiden bir otel vardı. 3 yıl önceki kasırgada yıkıldı. Bir arkadaşım yaşıyor içeride. Onu bulup çakmak alayım. Rüzgarda kibrit bir işe yaramaz.
2 kişiydiler. 1'e karşı 2. Bu ıssız burunda, otel yıkıntıları ve çalılıklar arasında tanımadığım 2 adamlaydım. O anda boynuma ilmeğin geçirildiğini düşündüm. Kafam durdu. Otomatik pilota bağlanan bir uçak gibi hayvani bir sağ kalma içgüdüsünün denetimine girdim. Tony arkasını döndüğü anda var gücümle kaçacak, yakalandığımda da çığlıklar ata ata, dövüşe dövüşe, dişlerimle tırnaklarımla direnerek ölecektim. Bilinçli verilmiş bir karar değildi bu. Tam tersine, içimdeki ne pahasına olursa olsun yaşamak isteyen varlığın ortaya çıkışıydı. Bacaklarımın koşacak, ellerimin yumruk atacak gücü olup olmadığını bilmiyordum. Bilemezdim de. Otel kalıntısının içlerine doğru yürüyen Tony ansızın durdu. Gülümseyerek bana bakmaya başladı. Kanım dondu.
Şu anda benden kaçıp gitme.
Öylece kala kaldım. Bu çok yalın cümle, derinlere inmiş, yüreğimin tam ortasına isabet etmişti. Bir okla vurulmuşçasına kıpırdayamıyordum. Kaçıp gitme. Benden kaçıp gitme. Benden. Ağlamak istiyordum. Bir zaman birisi benden kaçıp gitmiş miydi? Kimdi bu? Annem miydi? Tony çalılıklarda kaybolduğunda içimde tekrar çalışmaya başlayan sağduyu saati kesinlikle kaçmam gerektiğini kabul ettirmişti. Daha fazla tehlikeye girmeden bir an önce karavasandan uyanmalı ve bu aptallığı bir daha asla tekrarlamamalıydım. Hızla geri dönüp yürümeye başladım. Daha birkaç adım atmıştım ki sıcak bir dalga ayaklarımı okşadı. Ufak bir çocuk eli bileğimi kavramıştı. Durdum. Denize doğru döndüm. Rüzgar olanca gücüyle yüzüme çarpıyor. Saçlarımı benden alıp götürmek istercesine uçuruyordu. Ufuk elimle tutabileceğim kadar yakınlaşmıştı bana. Ve okyanusun sonsuzluğunun içine çekildiğimi hissettim. Beni çağıran okyanustu. Orada kalmalıydım. O tek saniye, gizemli bir tek saniyede okyanus adını asla koyamayacağım bir şey öğretti bana. Yaşamın derinliğini ve sonsuzluğunu, gücünü. Arkamı döndüm, beni izleyen Tony ile göz göze geldim. Yalnızca birkaç adım arkamda, kollarını kavuşturmuş, kıpırdamadan duruyor ve bekliyordu. Onun gözlerinde de aynı çağrı, okyanusun çağrısı vardı. Tony biliyordu, artık kaçamayacak, kaçmayacaktım. Bana uzatılan sonsuz eli geri çeviremezdim. Her şeyi biliyordu o. Okyanusun sınırsız kudretini ve beni. O anda kabuk adam ve okyanusla sonsuza dek birleştiren bağı. Ona doğru ağır ağır yürüdüm. Aynı sır dolu gülümseyişle, hiç ses çıkarmadan izledi beni. Yıkıntıların arasında işaret ettiği bir taşa oturdum. O da yerlere özgü, kıvrak, rahat oturuşuyla yanıma çömeldi. Marihuana'yı çıkarıp ustaca sarmaya başladım.
Sana kimliğimi göstereyim de inan.
Sana inanıyorum.
Daha çok inan.
Çantasından ABD Demokrat Parti'ye kayıtlı 37 yaşındaki Raymond R. Clark adına düzenlenmiş bir kimlik çıkarttı. Fotoğraftaki sert bakışlı, kaba yüzlü siyahiye hiç benzemiyordu.
Burada Tony yazmıyor ki.
Bak, dedi sabırsızlıkla sesi yükselerek.
Şu ortadaki A'yı görmüyor musun? İşte o. Anthony'nin A'sı. Tony, Anthony'nin kısaltmışı.
Bir ilkokul öğretmenin tarzıyla konuşmuştu. Kimliğin sahte olduğunu az çok emindim. Ama hiç önemi yoktu bunun.
Amerikalı olduğunu bilmiyordum. Kaliforniya'da doğmuşum. 6 aylıkken babam beni Jamaika'ya getirmiş, orada büyüdüm. Ghetto'da. Okula hiç gitmedim. Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. Annemi hiç tanımadım. Ben doğduktan sonra kaçıp gitmiş. Dur şunu yakıp geleyim.
Rüzgar öylesine şiddetliydi ki çakmağa rağmen cigarayı bir türlü yakamamıştım. Çalılıkların arasında kuytu bir yer buldu kendine. Bu arada arkama geçtiği anda denetleyemediğim bir refleksle ayağa fırladım. Korkum hala geçmemişti. Gittiği yerden bağırarak sordu.
Hiç askerlik yaptın mı? Hayır, neden? Bu tür bir hayata alışıksın da.
Ne tür bir hayata?
Yalnızlığa.
Aynı duyguyu tekrar duymuştum. Ta derinlerden vurulmuşum gibi. Tek yalın bir sözcüğün içinde kolaycacık ansızın yakalanan gerçeklik.
En gizli yaralarımın kabuklarını birer birer koparıyordu Tony. Ve bunu nasıl yaptığını anlamıyordum. Bugün de anlamış değilim. Elinde yakmayı başardığı cigarayla geri döndü. Eski yerine çömeldi ve devam etti. Hiç görmedim annemi. O kadını görmek isterdim. Sadece bir kez. Neye benziyordu acaba? Sana benziyordur herhalde. Uzun uzun yüzüme baktı. Gözleri donuk ve hüzünlüydü. Herhalde. Suskunlaşmıştı. Kararmaya başlayan okyanus seyrediyordu. Cigarayı uzattı. Beceriksizce bir iki nefes çektim. Ayrım sonu. Sayfa 53.